Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta yine inşallah bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte olacaksınız yaklaşık bir saat boyunca. Geçtiğimiz programda Sultan II. Abdülhamit dönemi, Jön Türkler dönemi ve Birinci Dünya Savaşı dönemindeki halifelik meselesini konuşmuştuk. Bu hafta programımızda yine Birinci Dünya Savaşı yıllarında özellikle Şerif Hüseyin meselesi üzerinden başlayarak halifeliğin kaldırılmasını konuşmaya çalışacağız kıymetli hocam. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba İbrahim Bey. Hayırlı günler diliyorum.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Şerif Hüseyin konusunu hocam ayrıca uzun uzun konuşmak lazım. Çünkü evet. Böyle hani belki bir soruyla geçiştirilecek kadar kısa bir konu olmayacak bu ama halifelik bağlamında değerlendirecek olursak Şerif Hüseyin isyanlığı ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Şerif Hüseyin tabii önemli bir isim ve çoğu zaman Türkiye'deki o milliyetçi ulusal literatürde Türkleri sırtından bıçaklamış Arap şeklinde de hatırlanır. Hı hı. Arap isyanı kimilerine göre büyük Arap isyanı şeklinde bir harekete öncülük etmiş İngilizlerin bir piyonu olarak. Fakat milliyetçilik, Arap milliyetçiliği, Osmanlı'nın sonu gibi çok farklı bağlamlarda konuşulabilir. Biz önceki haftanın devamı mahiyetine biraz daha hilafet meselesine yoğunlaşacak olursak şunu söyleyebiliriz. Bir İngiltere'nin Mısır'da önemli bir üssü var. Bunu söylemiştik. Yani 1882 sonrasında artık Kahire Mısır'da Orta Doğu için İngilizler için Orta Doğu'daki en önemli merkezi haline geliyor. Hı hı. Ve buradaki İngiliz bürokratlar özellikle Arap dünyasındaki şeyhlerle vesaire görüşmeleri bizzat yapan kimseler. Bunlardan MacMahon belki önemlilerinden bir tanesi. Şerif Hüseyin'le görüşmeleri, yazışmaları bizzat kendisi yapıyor. Ve bu bağlamda Osmanlı'ya karşı bir isyanın, ayaklanmanın planlanması bir yandan yapılırken diğer taraftan da vaatler veriliyor. Bu vaatler arasında tabii ki bir Arap krallığı, bir bağımsız bir siyasi yapıdan söz ediliyor. Bir diğeri de dini olarak hilafet kurumu, halifeliğin de yine Şerif Hüseyin'e söz verildiğini kaynaklardan okuyoruz. Ama geçen hafta da zikretmiştik. Mesele biraz daha sanki milliyetçi bir ayaklanma, Arapların bağımsızlık talebi, daha çok bağımsız bir devlet, merkezli bir hareket gibi gösteriliyor. Hilafet meselesi biraz daha arka planda kalıyor. Çünkü hilafet iddiasında bunu iddia etmesi Şerif Hüseyin de kendisini zora sokacaktı. İngiltere'yi de zora sokacaktı. Çünkü halifelik kurumunu elde tutan bir devlete karşı bir ayaklanma içine giriyorsun. Hem de hilafet iddiasında bulunacaksın. Bu gerçekten zor bir duruma düşürürdü. Dolayısıyla savaşın sonunda Osmanlı Devleti yenildiğinde tekrardan hilafet meselesi gündeme gelecek ve o zaman da İngiltere verdiği sözleri hatırlamayacak. Evet. Şöyle yani hilafet meselesi Şerif Hüseyin'in talepleri arasında ama İngiltere o ne diyelim diplomasideki kıvraklığıyla ya da ikiyüzlülüğüyle ne derseniz deyin. Bu Mısır'daki bürokratların kendi verdikleri sözlerdir. Bu sözler İngiliz hükümetini bağlamaz tarzında bir yaklaşımla Şerif Hüseyin'in bu hilafet iddiasını ya da sözünü unutacaklar. Burada tabii Birinci Dünya Savaşı sonrasında İslam dünyasından gelen tepkiler de biraz İngiltere'yi korkutacak. O yüzden hilafet meselesine çok birebir girmek istemeyecekler İngiltere. Biraz daha sürece bırakmak durumunda kalacaklar.
Çünkü sömürge coğrafyasında yani milyonlarca Müslüman var ve oluşabilecek bir tepki direkt olarak İngiltere'ye ilgilenecek şekilde bulunuyor.
Yani aslında Şerif Hüseyin de işlevini gördükten sonra İngiltere'nin bir kenara attığı bir piyon haline gelecek. Evet. Yani öyle ki Şerif Hüseyin 1916'da başlattığı isyan işte en 10 yılı bile bulmayacak yani Hicaz'daki hakimiyeti. Hı hı. Ne zaman hilafet kaldırıldığında Ankara'da 1924'te kendisi hilafet iddiasında bulunacak. Hı. Ama bu İngiltere'nin de hoşuna gitmeyecek. Yani orada kendi kontrolünden çıkan bir piyon istemiyor İngiltere. Ve o zaman tamamen Şerif Hüseyin'in gözden çıkartıldığını ve daha Necit bölgesi, yani Hicaz bizim daha çok Mekke, Medine, o Kızıldeniz sınırındaki bir şerittir. Hı hı. Ama Arap Yarımadası'nın daha iç bölgesinde bulunan, Necit bölgesinde bulunan İbn Suud bu sefer İngiltere'nin ne diyelim yakın oynadığı bir aktör olacak. Hı hı. Ve Şerif Hüseyin tamamen Hicaz'ı terk etmek zorunda kalacak. Kıbrıs'a gidecek. Kıbrıs'ta bir sürgün hayatı yaşayacak. Ve ilginçtir, Şerif Hüseyin'in ne diyelim Allah'ın adaleti bu aileden her ne diyelim sadece Şerif Hüseyin değil oğullarının da talihi hep kötü bir sonla erecek. Yani Osmanlı'ya karşı böyle bir isyan girişiminde bulunmuş, İngilizlere ne diyelim malzeme olmuş bu ailenin geleceği sonu. De sonu da çok ne diyelim acıklı. Yani kimisi trafik kazasından ölüyor, kimisi hastalıktan ölüyor vesaire. Hı hı. Hiç emellerine ulaşamayacaklar. O açıdan 5 yıllık bir Kıbrıs sürgününden sonra hastalanacak ve Ürdün'deki oğlunun yanına gidecek ve birkaç ay orada yaşayarak ölecek Şerif Hüseyin'de. Dolayısıyla hilafet meselesi de onun için gerçekleşmemiş bir hayal olmanın ötesine gitmeyecek.
Peki hocam, çok kısaca siz Şerif Hüseyin meselesini de iyi biliyorsunuz. Sultan II. Abdülhamid dönemini de biliyorsunuz. Yani eğer İngilizler verdiği sözü tutsa ve halifeliği Şerif Hüseyin'e verseydi, bugün biz hala halifelik meselesini konuşuyor olur muyduk sizce?
Yani bu tür tabii keşkelerle, olsalarla sorulan sorulara zor cevap veriliyor. Yani bunu bilemiyoruz. Ya da böyle bir kukla zata verilmiş, emanet edilecek bir kurumdan ne kadar kimine hayır gelir onu da bilemeyiz.
Evet.
Yani bugün Arabistan'ı yöneten yönetimi düşünün yani. Yani şimdi kutsal topraklar elinde, Hadimül Harameyn diyorsun. Hı hı. Ama yani izlediği siyasete baktığınızda
Müslümanların tam aleyhine.
Dolayısıyla hilafet de böyle ismi var cismi olmayan bir kuruma dönüşme potansiyeli olabilirdi. Böyle bir tehlike olabilirdi. Hı hı. Ama temelde Şerif Hüseyin'in İngiliz çıkarlarına artık hizmet edemeyeceği anlaşılınca bir şekilde gözden çıkartıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hilafetin kaldırıldığında belki bunu tekrardan cevaplayabilirim. Hı. Ama Arap Yarımadası'nda herhalde çok canlı, aktif, dinamik bir hilafet kurumu tekrardan gündemde olamazdı diye düşünüyorum ben.
Eyvallah. Peki hocam, bizdeki halifeliğin kaldırılması konusuna gelecek olursak Türkiye'de. Hı hı. Tarih 3 Mart 1924 değil mi?
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl kaldırılıyor hocam? Yani önce saltanat kaldırılıyor. Saltanatın, hı hı, kaldırılmasından kısa bir süre sonra halifelik kaldırılıyor. O arada Abdülmecid Efendi'ye yine hanedana Ali Osman'dan Abdülmecid Efendi'ye halifelik veriliyor. Hı hı. Ve sonra kaldırılması kararı, evet, alınıyor. Bu süreci, evet, nasıl değerlendiririz?
Aslında bu uzun bir süreç. Yani 1924'e giden süreci biraz daha ele almak gerekir. Hı hı. Şimdi bir defa milli mücadele başladığında bile Mustafa Kemal de dahil olmak üzere milli mücadelenin önde gelen bütün isimleri sultana ve halifeye tamamen bir sadakat içerisinde. Hı hı. Milli mücadelenin başlaması saltanat ve hilafeti kurtarmak düşüncesiyle başlıyor.
Bu çok önemli hocam.
Kesinlikle.
Bilinmez çünkü.
Ya da işte Balıkesir hutbesini, hı, biliyoruz çoğumuz. Bu konuda bütün o dini sahiplerin milli mücadele çerçevesinde kullanıldığında biliyoruz.
Dinleyicilerimizden de bu arada çok özür dilerim. Balıkesir hutbesini okumalarını tavsiye, hı, ediyorum. Çünkü oradaki dönüşümü, değişimi anlama açısından Balıkesir rutbesi kritik köşe taşlarından bir tanesi.
Doğru. Şimdi tabii bütün bu süreç, yani Birinci Dünya Savaşı sırasında Cihad-ı Ekber'in ilan edilmesi vesaire, yabancı devletler ve bilhassa İngiltere'de hep şunu uyandıracak. Yani Osmanlılar'da bir pan-İslamist tehdit potansiyeli her zaman var. Hı hı. Hilafet kurumu Türkler'de kaldığı sürece, isterse Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş olsun, bu her an dirilme ihtimalini, potansiyelini taşıyor. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'ya empoze edilmeye çalışılan Sevr Anlaşması bile aslında haddi zatında bu potansiyeli yok etmeye yönelik bir çaba. Balıkesir hutbesinden bahsettik. Milli mücadeledeki hilafetin ve saltanatın ne kadar önemli bir arka plan teşkil ettiğini söyledik. Ama o dönemde bir yandan da İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti birbirleriyle ayrışıyor. Hı hı. Burada belki tekrar altını çizmek lazım. Hı hı. Mustafa Kemal kendi başına Anadolu'ya gidip bu direnişi örgütleyen birisi değil. Bizzat 6. Mehmet Vahdettin tarafından Yıldız Sarayı'nda bu görevlendirmenin yapıldığını artık tekrar tekrar söylüyoruz. Burada hı hı. da söylemiş olalım. Dolayısıyla bu görevle Anadolu'ya gidiyor ama zamanla yabancıların baskısıyla İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti ya da Anadolu'daki direniş arasında ilişkiler daha limoni bir hale geliyor. Hı-hı. Ve yavaş yavaş sertleştiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu milli mücadele ve direniş sırasında hilafetle saltanatla ilgili sorular hep öteleniyor. Evet. Yani şu anda savaş ortamındayız. İşte birçok Avrupalı güce karşı bir mücadele veriyoruz. Bu belalar ortadan kaldıktan sonra tekrardan bu meseleyi konuşalım. Yani hı hı. Ankara hükümeti mi, İstanbul hükümeti mi, sultan mı, nasıl olacak vesaire. Bunlar aslında milli mücadeleye katılan herkesin aklında olan sorular. Ama o süreç, o konjonktür bir şekilde bu soruları da öteliyor. Ama diğer taraftan da öteliyor derken de 10 yıl sonrasını ötelemiyor. Yani evet. Lozan Anlaşması masaya geldiğinde efendim iki hükümet, İstanbul ve Ankara hükümeti birlikte davet edildiğinde hı hı. Bir ne diyelim karşı tarafın siyaseti olarak çift başlılık olmasın bahanesiyle saltanatın ortadan kaldırılması gündeme gelecek ve 1 Kasım 1922'de saltanat kurumu hilafet kurumundan ayrılarak lağvedilecek. Önceki haftalarda da hep konuştuk. Yani bu zamana kadar büyük oranda halife ile sultan aynı kişiydi. Hı hı. Yani Emevilerde, Abbasilerde, Memlüklerde ayrılıyor. Memlüklerde halife biraz daha ismen var olan ama çok etkili olmayan bir kimseydi. Memlük Sultanı önemliydi ama Yavuz'la beraber bu ayrılık tekrardan birleştiriliyor. Hı hı. Osmanlı bu açıdan güçlü bir saltanat ve hilafet örneği sergiliyordu. Ama 1 Kasım 1922'de saltanatın ortadan kaldırılmasıyla beraber artık halifenin yetkileri de bir anlamda yeniden belirlenmiş oluyor. Hı hı. Tabii saltanatın kaldırılması akabinde Sultan Vahdettin'in saltanata karşı böyle bir yasama yapılmış, bir İstanbul-Ankara hükümet ilişkileri çok gergin vaziyette, can güvenliğinden de endişe ederek yurt dışına kaçması yeni bir halife seçimini gündeme getirecek.
Çok özür dilerim hocam. Sınır dışına çıkarılma kararı verildikten sonra gidiyor değil mi Sultan Vahdettin?
Açıkçası tam emin değilim. Hmm. Yani Vahdettin için bir sınır dışı kararı var mı emin değilim. Ama bir can güvenliği endişesi yaşadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yani belki bu konuda bir uzmanı da misafir edebiliriz. Hmm. Çünkü Vahdettin Türk tarihi yazımında da yakın zamana kadar maalesef vatan haini olarak hep lanse edilmişti. Son belki 10 yıllarda biraz daha objektif yaklaşımlar sergilendi ama onun içinde bulunduğu can güvenliğinden endişe etmesini de belki anlamak gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Burada tabii mesele Vahdettin'in de gitmesinden sonra halife kim olacak? Dolayısıyla Abdülmecid, hatta zaman zaman televizyonlarda, sosyal medyada fotoğrafları da paylaştırılır. Böyle şortuyla denize giren bir halife vesaire gibi. Abdülmecid kendisiyle görüşülüp saltanat iddiasında bulunmayacağına dair bir taahhüt de alındıktan sonra meclis tarafından halife seçilecek ve Osmanlı'da son halife olarak Abdülmecid'i görmüş oluyoruz diyelim.
Yani şöyle, saltanatla hilafet ayrılarak aslında bir anlamda saltanat kaldırılıyor önce. Halifeliğin kaldırılmasının da yolu açılmış oluyor. Tabii. Yani Abdülmecid gibi bir kişinin aslında bu şeyi planı belki de görmüş olması lazımdı hocam.
Şöyle bir saltanat ve hilafeti ayrı ayrı ilga etmek Mustafa Kemal'in bir zekası. Yani ikisini aynı anda ilga etmek, kaldırmak çok çok daha problemli yani, olurdu.
Tam bir devrim, tırnak içerisinde devrim yani, olurdu.
Yani tedrici bir süreçte bunu yaptığını görüyoruz. Ve Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşları, yani milli mücadeleyi veren isimler, işte Kazım Karabekirler vesaire, onlar çok net bir şekilde benim ekmeğini yediğim sultana karşı bir vefa borcum var. Yani halifeye, sultana karşı o vefa borçlarını her zaman dile getirmiş ve hilafetin kaldırılmasını asla kabul etmeyecek kimseler. Dolayısıyla bunu 2 yıllık bir süreç içerisinde ayrı ayrı yapmak ayrı bir siyasi deha gerektiriyor diyebiliriz. Ama bu süreçte de saltanatın kaldırılmasından sonra Abdülmecid'in seçimi ve Abdülmecid'in nasıl davranması gerektiği bile siyasi erk tarafından belirleniyor. Kesinlikle. Yani bir seçilmeden önce bile siyasi bir tavır içerisinde olmaması gerektiğine dair bir belge alınıyor. Yazılı taahhüt alınıyor. Bunun akabinde işte onun hilafeti ilan ediliyor. Ama taşıyacağı, kullanacağı sıfatlar bile belirleniyor. Yani öyle kanunu gibi emiril müminin ya da zillullahi fil ard tarzında çok kuvvetli hilafet sıfatlarının kullanmasına müsaade edilmiyor. Sadece halife-i müslimin ve daha sonra Abdülmecid'in talebiyle de hadimül harameyni şerifeyn ünvanı, ki bunlar çok da böyle tabiri caizse siyaseten etliye sütliye dokunmayan sıfatlar gibi gözüküyor. Bunları kullanmasına ancak izin veriliyor. Ama mesela ben şuradan bazı kısımları da okumak istiyorum.
Görsünler.
Mesela cuma selamlığında hilat giymesi, Fatih Sultan Mehmed'inki gibi bir sarık takmasına izin verilmesini istiyor. Yani cuma selamlığı önemli. İslam geleneğinde işte bir anlamda aslında halifenin, yöneticinin tebasıyla buluştuğu bir andır. Hilat giymek, yine hep bu konuya girdik Ayasofya üzerinden, işte kılıç kuşanmak, sancaklar, hilat vesaire, bunlar önemli sembollerdi. Bunlarda çok sıkıntı görülmüyor ama Fatih Sultan Mehmed'inki gibi bir sarık takmasına siyasi erk Mustafa Kemal o dönemde izin vermeyecek. Niye? Çünkü Fatih çok önemli bir figür. Bir yönetici, sultan ve siyasi bir yönetici. Dolayısıyla onun geleneğini devam ettirmek siyasi bir iddia anlamında görüldüğü için buna izin verilmeyecek. Ve daha da ilginci, bu yeni halifeden İslam dünyasına karşı hilafetini ilan ettiği bir konuşma, bir beyanname yayınlaması istendiğinde Vahdettin hakkında da olumsuz şeyler söylemesi istenecek.
Geçmişi karalama.
Aynen, yani Vahdettin hakkında, çünkü kötü bir şeyler söylediğinizde bu diğer taraftan Ankara hükümetini aslında olumlayan şeyler söylemeniz anlamına geliyor. Ve bunu Abdülmecid kabul etmiyor. Her ne kadar aralarında rekabet olduğu vesaire söylense de bir hanedan üyesi, sultanlık yapmış birisi hakkında olumsuz konuşmayı kabul etmiyor ama konjonktür, ortamın biraz daha olumsuz bir hava içerisinde olduğunu bahsetmeyi kabul edecek.
Hocam bir ara verelim isterseniz. Ardından şimdi halifelik kaldırıldıktan sonra İngilizlerin bir süre daha en azından kendi sömürgeleri altındaki Müslümanları tırnak içerisinde zapt edebilmesi için halifelik konusunu kendi lehine çevirecek şekilde gündeme getirdiğini biliyoruz. Hindistan'da mesela bunun bir takım örnekleri vardı. Oradan isterseniz konuşmaya devam ederiz.
Tamam inşallah.
Efendim bir ara ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce halifeliğin kaldırılması konusunu konuşuyorduk. Hocam İngiltere özellikle yani 19. yüzyılın ikinci yarısından işte 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar bu halifelik meselesi üzerine ciddi anlamda yani zaman zaman lehte, zaman zaman aleyhte bir takım propaganda faaliyetleri yapıyor. Zira yani daha önceki programlarımızda da konuştuğumuz üzere İngiliz sömürgesi içerisinde ciddi anlamda Müslüman bir nüfus yoğunluğu var ve bunları bir şekilde kontrol etmek, zaman zaman işte halifelik makamının kullanarak kontrol etmek, zaman zaman halifelik makamını eleştirerek kontrol etmek anlamında bir takım girişimler oluyor. Hindistan'da İngiliz sömürgesi ülkelerin en büyüklerinden bir tanesi. Halifeliğin kaldırılmasından sonra orada halifelik alakalı ne gibi girişimler yaşanıyor hocam?
Aslında önceden de zikretmiştik. Daha hilafet kaldırılmadan önce Hindistan ve o bölgedeki Müslümanların Osmanlı ile İstanbul'la bir gönül bağı var. Ve maddi ve manevi anlamda desteklerini her zaman ortaya koyuyorlar.
Evet.
Şimdi şöyle bir soruya belki cevap vermek lazım. Niye Hindistan? Yani hilafetle ilgili tartışmalarda Hindistan hep ön plana çıkıyor. Gerek öncesinde gerek kaldırıldıktan sonra mektuplar vesaire belki birazdan bahsederiz. Hindistan bir defa evet dünyanın ikinci büyük nüfusunu sahip bir alt kıta diyoruz bugün. Ama konuştuğumuz tarihler itibariyle henüz Pakistan devleti ile ayrılmamış. Dolayısıyla bugün Pakistan nüfusu ne kadar tam bilmiyorum ama 100 milyon civarında.
Evet.
Değil mi? Hindistan'daki Müslümanlar ne kadar bugün itibariyle? 150 milyonla 180 milyon arasında. Rakam biraz düşük gösterilmeye çalışılıyor. Maalesef parantez içinde de bunu zikredeyim. Hindistan'da Müslümanlar çok ciddi bir baskı altında ve en son Kurban Bayramı'nda sırf inek eti taşıyor diye insanlar öldürülüyor, dövülüyor, katlediliyor. Buradan da bunu telin etmiş olalım inşallah. Dolayısıyla bir şu anki Hindistan'da bile 200-180 milyon civarında bir Müslüman var. Artı buna bir de Pakistan bölgesini eklediğinizde dünyanın en yoğun Müslüman nüfusun yaşadığı yer bir defa. Yani bugün en büyük Müslüman ülke Endonezya ama 200-220 milyon civarında Müslüman var. Dolayısıyla hilafetle ilgili tepkinin buradan gelmesi kadar doğal bir şey yok. Burada hani önceden konuştuk, Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde, Çanakkale cephesinde işte Müslümanların sömürgelerden taşındığını vesaire söyledik ama İngilizler aslında bu insanları getirdiğinde ya da bu insanlar Müslümanlar Osmanlı'ya karşı savaştıklarını anladıklarında İngilizlerin onlara söyledikleri bir şey var. O da bir mukaddes topraklara bir şey gelmeyecek, onların statüsünde bir şey olmayacak ve Osmanlı hilafetinin hukuku korunacak gibi aslında bir kandırmacayla o günü geçiştirecek bir söylem içerisinde bulunuyorlar. Ama süreç içerisinde de hilafet kaldırıldığında yine Hindistan'dan ciddi tepkilerin geldiğini görüyoruz. Özellikle buradaki Müslüman temsilcilerinin mektup yazmak suretiyle ve Türkiye'de Başbakan'a, İsmet Paşa'ya, Ankara hükümetine yazılan mektuplar yazmak suretiyle hilafet kurumunun güçlü bir şekilde korunmasının İslam toplumlarının faydasına olduğu şeklinde bir mektup gönderecekler. Özellikle Ağa Han ve Seyit Emir Ali önderliğindeki bu mektuplar bir anlamda Hindistan'daki Müslümanların hilafete ne kadar sahip çıktıklarını göstermesi bakımından önemli. Ama diğer taraftan da bu mektupların basına yansıması aleyhte bir atmosferin ortaya çıkmasına da neden olacak. Hı-hı. Yani başbakana gönderilmiş bir mektup Ankara'ya ulaşmadan daha önce İstanbul'daki basına ulaşınca biraz ters tepecek ve Ankara'daki yöneticileri de öfkelendirecek. Hı-hı. Ve İstanbul'a bir istiklal mahkemesi gönderilecek. Yani bu gazetelerin özellikle Tanin, İkdam, Tevhid-i Efkar gazetelerinin sahipleri bu konudaki yapmış oldukları yayınlardan dolayı Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile yargılanmak üzere tutuklanacaklar. Hı-hı. Yani bu yavaş yavaş hilafet tartışmalarında savaş bitmiş, aslında o işte netameli ortam bir şekilde sona ermiş. Dolayısıyla hep ötelenmiş olan o saltanat kurumuyla beraber hilafet kurumunda da bir çözüme doğru gidileceğini yavaş yavaş görüyoruz. Hı-hı. Bunun sinyallerini bir şekilde çeşitli demeçlerde görüyoruz. Mesela Mustafa Kemal 1923'ün başında Ocak ayında bir yurt gezisine çıkıyor. Meşhur yurt gezisine çıkıyor. Hemen onun akabinde Ankara'daki mebuslardan bir tanesi Hoca Şükrü Efendi bir hilafetle ilgili bir risale hazırlıyor. Hmm. Ve bu risalede halifenin sadece ruhani lider olmadığı, ruhani sorumlulukları olmadığı, dünyevi görevlerinin de bulunduğu ve dolayısıyla bu kurumun korunması gerektiğine dair bir risale yayınlayacak. Bu Ankara'daki Mustafa Kemal ve arkadaşlarını o zaman ciddi anlamda rahatsız edecek ve önce Mustafa Kemal daha sonra da İsmet Paşa'nın hilafet aleyhine söylemleri yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Mustafa Kemal özellikle şuna dikkat edecekler. Yani evet, Abdülmecit Efendi halife ama bu halife hiçbir siyasi iddiası olmayan bir pozisyonda olmalı. Dolayısıyla yurt dışından temsilciler geldiğinde onunla görüşmemeli. Hmm. Siyasi bir demeci olmamalı. Eğer halifeler ya da halife aleyhte bir hareketi olursa milletin onu başından def edeceğine dair Mustafa Kemal'in bir ifadesi var. Hmm. Ya da bu mektuplar vesaire gündeme geldiğinde İsmet Paşa yine benzer bir ifade kullanacak. Oldukça talihsiz bir açıklama. Hı hı. Diyecek ki bir halife zihninden bu memleketin mukadderatına karışmak arzusu geçirirse, yani siyaseten bir irade kullanmak isterse o kafayı behemehal koparacağız diyerek çok talihsiz bir açıklama yapmıştır.
Milletten habersiz milletin adına yani, söz söyleme
dolayısıyla tabii bu dönemde Kemalistleri korkutan şey işte yurt dışındaki Müslümanların bu kurumu sahiplenmesi. Hmm. Çok kalabalık toplumların, işte Hindistan'daki Müslümanlar diyoruz ama onların temsilcileri bu mektubu Londra'dan gönderiyor. Evet. Yani dolayısıyla bu yurt dışından gelen destek de bir anlamda rahatsız ediyor diyelim. Ve sonuç itibariyle yavaş yavaş hilafetin kaldırılma sürecine doğru gidilen bir süreç gerçekleşiyor. Hı hı. Tabii burada Lozan bir dönüm noktası olarak zaman zaman görülüyor.
Lozan'la hilafetin bir bağlantısı var mı hocam?
Lozan'la hilafetin indirekt olarak var diyelim. Hı hı. Yani ben Lozan'ın bütün metnini çok uzun belki ciltler içerecek metnini okumadım. Ancak ikinci literatüre yansıyan kısımlarıyla Lozan'ın önemli maddeleri arasında hilafet yok. Hmm. Ama şunu biliyoruz, müzakereler sırasında bu husus gündeme geliyor. Yani İngiliz temsilcilerinin özellikle İsmet Paşa'ya bunu ifade ettiklerine, hilafetin kaldırılması durumunda İngilizlerin Türkiye ve Türklere yönelik şüphelerinin ortadan kalkacağına dair çok açık ifadeler var. Hı hı. Bunu biliyoruz. Ama direkt olarak yazılı maddeler arasında hilafetle ilgili bir durum söz konusu olduğunu bilmiyorum. Bakın İngiltere'nin bugün en önemli yumuşak güç unsurlarından bir tanesi kraliyet ailesidir. Hı hı. Yok efendim prenses Diana nereye gitmiş, ölmüş, nasıl ölmüş? İşte yok Henry'nin çocuğu doğmuş mu, nasıl olmuş bilmem ne. Yani milyarlarca insan bunu izliyor ve bunu bir yumuşak güç olarak kullanıyor hala kraliyeti. Artı kraliçe hala Anglikan Kilisesi'nin başı. Evet. Yani dini bir kurumun, kilisesinin başı. Yani bizde saltanat ve hilafet tu kaka oluyor. Hı-hı. Ama onlar da hala 21. yüzyıldayız. Yani aradan 100 yıldan fazla bir süreç geçmiş. Hala bu kurumlar korunuyor. Mesele saltanatı ya da hilafeti hortlatmak, yeniden ihya etmek meselesi değil. Hı-hı. Aslında meseleye bir güç olarak bakmak lazım.
Hocam yani, bunu tartışmaya açılmasının hiç kimseye bir sakıncası yok bence.
Yok.
Yani bu konu tartışılabilir. Yok. Yani gündeme getirildiği andan itibaren Türkiye'de bir takım odaklar, ya işte tekrar geçmişe mi döneceğiz sizin de söylediğiniz gibi. Öyle bir şey yok. Bu konu tartışılabilir. Sonuçta faydaları nedir? Varsa, olacaksa zararları nelerdir? Bunların konuşulması gerekir yani.
Yani şöyle söyleyeyim. Hilafetin ya da halifeliğin tekrardan gündeme gelmesi Türkiye'yi zayıflatacak bir şey oluşturmuyor.
Tabii.
Aslında tam tersine güçlendiren bir ne diyelim, tartışmayı belki ateşleyecek diyebiliriz. Dolayısıyla 1924'te hilafet kaldırılıyor ve çoğumuzun bildiği hanedan üyeleri de hilafetin kaldırılmasıyla beraber yurt dışına sürülüyor. Yani 1922'de değil, hanedan üyeleri hilafetin kaldırılmasından sonra yurt dışına sürülüyor. Hı-hı. Orada hatta mecliste şey de tartışılıyor. Ya kadın üyelere bari kalsın onlar. Hı-hı. Yani kadın başına falan şey yapmayalım. O bile kabul edilmiyor. Direkt yurt dışına sürerek işte kimisi Fransa, Nice'de, kimisi İsviçre'de vesaire sürgün hayatında yaşayacaklar. Ama hilafetin kaldırılmasına tabii İslam dünyasından tepkiler gelecek. Yani evet. Hindistan'daki Müslümanlar önce buna inanamayacak. Ankara hükümetinin bu aldığı karardan geri dönmesi için taleplerde bulunacaklar. Efendime söyleyeyim. Böyle hatta en sonunda Atatürk'ün kendisinin halife olmasını bile teklif edecekler. Atatürk bunu yapsaydı belki de akıllıca bir şey de yapmış da olabilirdi. Tabii. Yani ciddi bir güç temerküzünü kendi şahsında buluşturabilirdi.
Ama İngilizler işin içerisindeyken hocam çok aynen, da kolay olacağını düşünüyorum.
İngiltere bir defa demin de konuştuk Serv'le vesaire Türkiye'nin, Türklerin İslam dünyasındaki bu potansiyel liderliğini, panislamist söylemini bir şekilde ortadan kaldırmak istiyorlar. Hı-hı. Ve daha sonra hilafet iddiasında işte Şerif Hüseyin bulunacak, kabul görmeyecek. Efendim Hüseyin, Mısır kralı mesela böyle bir söylem içerisine girecek. O da kabul görmeyecek. Ama şunu da söyleyelim, vaktimiz bitiyor ama Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hilafete bakış açısı genelde şöyleydi. Türkler yeteri kadar Araplar için kan döktü. Yani bu kurum artık bizim sırtımızda bir yük. Bu yükten kurtulmamız gerekiyor tarzında bir algı vardı.
Burada bile, bu ifadede bile şövenist bir şeyler yani.
Ve şey var yani, tamamen artık bütün perspektifini Anadolu sınırlarıyla sınırlamış, daha ulusal bir bakış açısı var.
Yurtta sulh, cihanda sulh.
Aynen yani. Öyle. Evet. Ve şu söylenecek çoğu zaman, hilafet kurumu, hilafet ideolojisi supranasyonel bir ideolojidir. Yani bir ülkenin sınırlarını aşan bir ülke ideolojidir. Hı hı. İşte Endonezya'daki Müslümanla Hindistan'daki Müslüman da sana bağlı, gönül bağıyla, dini bir bağla. Oysa ki biz ulus devlet sürecinde yaşıyoruz. Böyle supranasyonel fikirlere, ideolojilere yer yok.
İmparatorluk
diyerek
bitti.
Ve bu bizi sırtımızdan bıçaklayan Arapların yükünü biz artık çekecek miyiz? Kendi yolumuza bakmalıyız tarzı. Biraz amiyane ifadelerle dile getiriyorum ama böyle bir algıyla artık bu kurumdan kurtulmak gerektiği bir şekilde vurgulanacak. Ama Abdülmecid Efendi sürgündeyken biraz bu halifeyle, hilafetle olan ilgisini korumaya çalışsa da hala halife olduğuna dair bazı söylemlerde bulunsa da, hatta bir kongre düzenlemeyip bunu dile getirmeyi arzu etse de, içinde bulunduğu konjonktür, mali sıkıntıları, yurt dışında sürgünde olması gibi sebepler bu kurumu tekrardan ihya etmesine ya da kendi şahsında tekrardan diriltmesine imkan tanımayacak. İslam dünyasında bazı kongre toplantı girişimleri olacak. Demin işte Mısır'daki Kral Fuat'tan bahsettim, 1926. Hı hı. 1931'de Kudüs'te böyle bir şey yapılmaya çalışılacak. Ama maalesef bunlar çok sonuç vermeyecek, akamete uğrayacak. Ve bugün hala İslam dünyası başsız bir şekilde dağınıklığını maalesef devam ettiriyor.
Peki son soru hocam, çok kısaca cevap alayım.
Estağfurullah.
Bugün İslam dünyasının bir halifeye ihtiyacı var mıdır?
Bu tabii zor bir soru. Herhalde dış güçlerin hiç hoşlanmayacağı bir soru. Şüphesiz İslam dünyasında bir liderliğe ihtiyaç var. Yani bu hilafet formatında mı olur, nasıl olur? Yani uluslararası bir örgüt, İslam İşbirliği Konferansı tarzında mı olur? Ama böyle bir ihtiyaç kendini gösteriyor. Özellikle İslam dünya, yani bugün konuştuğumuz dünya siyasetinde uluslararası ajandaların en başlarındaki sorunlar İslam dünyasıyla alakalı. Kan dökülen yerler, savaşılan yerler İslam dünyasıyla alakalı. Ha, kimi entelektüeller İslam dünyasından artık bahsedebilir miyiz'i bile tartışıyor. Dolayısıyla bu sorular daha proaktif bir siyaset geliştirilmesini kaçınılmaz gerekiyor. Kaçınılmaz hale getiriyor. Belki dini anlamda değil ama siyasi olarak İslam dünyasını birleştiren şeylerde bulunmak gerekir. Eylemlerde bulunmak gerekir. Bu, tekrar ediyorum, aralardaki soğuklukların giderilmesi, İslam Müslümanların kendi arasındaki problemlerin kendi içlerinde çözüme kavuşturulması, yani niye bir gayrimüslim devlet aracı rol oynasın Müslümanlar arasındaki problemlere vesaire. Ben açıkçası mesela şunu bile çok değerli buluyorum. Kurban Bayramı'nda, işte geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Müslüman devletlerin başkanları bayramlaşıyor. Ya bu ne kadar kıymetli bir şey.
Tabii.
Ya keşke işte 57-58 tane bütün Müslüman devletlerin başkanları Zoom toplantısıyla bir bayramlaşma yapsa.
Tabii.
Bu bile emin olun dış güçleri korkutur.
Kesinlikle.
Yani biz bu hilafet kurumunun dini olarak tekrardan ihya edilmesi ayrı bir şey ama Müslümanların siyaseten birlikte olması, kendi aralarında bir lider çıkarması daha kıymetli bir şey. Ve bunun fiili olarak kendiliğinden ortaya çıkacağını göreceğiz. Yani İslam dünyasında ülkelerin hali belli, kimin kimlerle oyun oynadığı belli. O yüzden doğal bir süreç işleyecek. Çok böyle bu işi de aceleye getirmemek gerekiyor. Herkes, Müslüman halklar, Türkiye'de, yurt dışında, Lübnan'daki vatandaş da, Mısır'daki de dünya siyasetini izliyor. Nasıl iseniz öyle yönetilirsiniz diyor. Eğer Müslümanlar bir liderliği hak ediyorsa inşallah bunu da görürüz diye düşünüyorum.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam.
Rica ederim.
Yine istifade ettik. Allah razı olsun.
Estağfurullah.
Haftaya inşallah yine beraber olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte halifeliğin kaldırılması meselesini öncesi ve sonrasıyla masaya yatırdık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla tekrar huzurlarınızda umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.